Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erich Maria Remarque. 21. ayrım. Güzel bir şeyin değeri ne kadar az olursa kârı da o nispette fazladır. Ben esas itibariyle alışverişle meşgul değilim. Sadece yardımlarla geçiniyorum. Bu suretle müsaadesiz iş memnuniyeti hakkındaki maddelere aykırı hareket etmiyor ve yalnız dilencilik yapmak veya işsiz güçsüz takımından olmak suçunu işliyorum. Adresler hususunda nasılsınız? Hiç bildiğiniz adresler var mı? Ne gibi adresler? Binder arkasına yaslanarak Kern'e hayretle baktı ve aman ya Rabbi dedi. En mühim şey kendilerine müracaat edebileceğiniz kimselerin adreslerini kastediyorum tabii. Bir evden ötekine tavsiyeyle dolaşmazsınız ya, böyle yaparsanız işiniz 3 günde tamamdır. Binder Kern'e bir sigara ikram etti ve ben size güvenebileceğiniz bir sürü adres vereceğim diye devam etti. Bunları Sofu Yahudiler, Melezler ve Hristiyanlar diye 3 kısma ayırabiliriz. Bunlar için sizden para alacak değilim. Ben kendi ilk aldığım 20 frankı bu uğurda harcadım. Bunlardan bir kısmının başını şüphesiz pek çok ağrıtıyorlar. Fakat ne de olsa insana fazla güçlük çıkarmazlar. Binder Kern'in elbisesini süzüyordu. Esvabınız yolunda. İsviçre'de bu cihedi gözetmek lazım. Hafiyeler yüzünden. Hiç değilse pardesü iyi olmalıdır. Şüphe uyandırabilecek kadar parça parça bir esvabı örter hiç olmazsa. Gerçi iyi ve temiz bir esvabınız da olsa yardımlarını sizden esirgeyecek hayli insan var. Anlatabilecek alakalı bir maceranız bulunur mu? Binder şöyle bir baktı ve Kern'in gözlerindeki manayı fark ederek azizim dedi. Şu anda ne düşündüğünüzü biliyorum. Bir zamanlar ben de sizin gibi düşünmüştüm. Fakat inanın ki sefalette tutunabilmek bile sanat oldu artık. Lütufkarlık ise çok güçlükle pek az miktarda süt veren bir inekten başka bir şey değildir. Bugün öylelerini tanıyorum ki dağarcıklarında anlatılacak 3 maceraları birden bulunur. Birisi fazlaca duygulu, bir tanesi haşin ve bir de birkaç franklık yardım yapacak herifin isteğine uyacak olan her kalıba girer cinsten. Fakat bunların üçünün de esas noktaları hep aynıdır. Zaruret, gurbet ve açlık. Kern bilirim dedi. Hem bu ciheti de hiç düşünmemiştim. Yalnız sizin bu kadar çok şeyi hem de çok iyi bilmenize şaştım. 3 yıllık çok dikkate değer bir hayat savaşından kazanılan yoğun bilgi. Evet, ben de artık yırtıldım. Fakat benim gibisi az bulunur. Mesela erkek kardeşim hiç de böyle değildi. 1 yıl önce beynine bir kurşun sıktı. Binder'in yüzü bir an için karıştı. Fakat sonra eski halini aldı, ayağa kalktı. Nereye gideceğinizi bilmiyorsanız geceyi bende geçirebilirsiniz. 1 haftalık emin bir yer ele geçirdim de tesadüfen. İznini geçirmek için şehirden uzaklaşan Zürihli bir dostumun odası. Saat 11'den itibaren buradayım. Saat 12'de polis kontrolü başlar. 12'den sonra çok dikkatli olun. Bu saatten sonra sokaklarda vızır vızır hafiyeler dolaşır. Kern, İsviçre'de oturabilmenin imkan ve ihtimali kalmamışa benziyor dedi. Çok şükür ki size rastladım. Siz olmasaydınız daha ilk günden enselenecektim galiba. Size can ve yürekten borçluyum. Bana fazlasıyla yardım ettiniz. Binder, bizim gibi feleğin sillesini yemiş insanlar arasında böyle şeyler çok olağandır diye Kern'e itiraz etti. Mültecilerin bu insiyaki arkadaşlığı hemen de canilerin arasındaki dayanışmayı andırır. Her birimiz yarın zor bir vaziyete düşer ve yardım isteyebiliriz. Demek saat 11'de burada bulaşacağız. Belki. Binder kahvenin hesabını gördü, elini Kern'e uzattı, kendinden emin ve zarif bir tavırla çıkıp gitti. Kern hava kararıncaya kadar Grave kahvesinde kaldı. Bu arada bir şehir rehberi getirtti ve Ruth'un oturduğu eve giden yolu işaretledi. Bundan sonra kahveden ayrıldı. İçi çok sıkıntılı ve sinirleri çok gergin bir halde caddelerde ilerlemeye başladı. Evi buluncaya kadar bir yarım saat geçti. Şehrin sapa ve sessiz bir köşesinde bulunan bu büyük ev ay ışığı altında bembeyaz duruyordu. Kern kapının önünde kaldı. Kapının geniş pirinç tokmağına baktığı zaman sinirlerindeki gerginlik birden gevşeyivermişti. Rutu bulmak için sadece bir merdiven yukarı çıkması lazım geldiğine adeta inanamıyordu. Bütün bu çetin aylardan sonra bu hareket ona çok kolay geliyordu ve Kern bu kadar kolaya alışmamıştı. Yukarı pencerelere doğru gözlerini dikti. Belki de Ruth evde değildi. Hatta belki de Ruth artık Zürih'te de değildi. Kern böyle düşünerek evin önünden geçti. Birkaç köşe ileride bir tütüncü dükkanı vardı. Oraya girdi. Tezgahın arkasında ters suratlı bir karı ortaya çıktı. Kern, bir paket Parizyen isterim dedi. Kadın Kern'in önüne doğru ufak bir paket ittikten sonra tezgahın altındaki bir sandıktan kibrit alıp sigaraların üstüne bıraktı. Kibrit birbirine yapışmış iki paketti. Kadın bunu görünce hemen birini ayırıp tekrar sandığa attı ve 50 rapen dedi. Kern parayı verdi ve bir de telefon edebilir miyim diye sordu. Kadın başıyla tasdik etti. Telefon şu sol köşededir. Kern telefon rehberinde Newman'ların numarasını aradı. Bu şehirde yüzlerce Newman vardı. Nihayet aradığını buldu. Reseptörü aldı ve numarayı söyledi. Tezgahın arkasındaki kadın durmuş dikkatli dikkatli ona bakıyordu. Kern öfkeyle sırtını kadına çevirdi. Karşı tarafın cevap vermesi epeyce uzun sürdü. Kern siyah deliğin içine doğru "Matmazel Holland'la konuşabilir miyim?" diye sordu. "Kim konuşuyor?" "Ludwig Kern." Telefondaki ses bir saniye sustuktan sonra nefesi kesilmiş bir halde "Ludwig" dedi. "Sen misin?" Kern evet derken kalbinin birdenbire çekiç gibi sert sert vurduğunu hissetti. Evet benim. Bu konuşan da sen. Sen misin Ruth? Sesini tanımamıştım. Şimdiye kadar telefonla hiç konuşmamıştık ki. Neredesin? Bana nereden telefon ediyorsun? Burada. Zürih'teyim. Bir tütüncü dükkanından. Burada mı? Evet. Senin oturduğun aynı caddede. Peki ne diye hemen gelmiyorsun? Bir şey mi oldu yoksa? Hayır, olup biten bir şey yok. Bugün geldim. Artık bu adresten gitmiş olacağını düşündüm de nerede buluşabiliriz? Burada, çabuk buraya gel. Evi biliyor musun? İkinci kattayım. Evet biliyorum. Fakat bu olur mu? Yani yanında oturduğun insanlar yok mu? Yanımda kimseler yok. Yapayalnızım. Hepsi de hafta sonu tatiline gittiler. Haydi gel. Peki. Kern ahizeyi yerine bıraktı ve dalgın dalgın etrafına bakındı. Sanki burası deminki dükkan değil. Sonra tezgaha giderek bir konuşma kaç kuruş diye sordu. 10 rapen. Sadece 10 rapen mi? Kadın nikel parayı parlatarak yeter derecede pahalı dedi. Sigaranızı unuttunuz. Ha sahi. Kern sokağa çıktı. Şimdi koşmayacağım diye aklından geçirdi. Sokakta koşan insan muhakkak ki şüpheyi çeker. Ben kendimi tutacağım. Böyle bir durumda Steiner de koşmazdı. Tabii şekilde yürüyeceğim. Halimden kimse bir şey sezmemeli. Fakat pekala da çabuk yürüyebilirim. Hatta çok daha çabuk yürüyebilirim. Bu şekilde koşmaktan daha hızlı da gidebilirim. Ruth merdivenin üst başında duruyordu. İçerisi karanlık olduğu için Kern kızı hayal meyal görebiliyordu. Kısık bir sesle acele acele "Dikkat et ha." dedi. "Çok kirliyim. Eşyalarım hala istasyonda olduğu için yıkanıp üst baş değiştiremedim." Genç kız cevap vermedi. Öne doğru eğilmiş bir halde merdiven sahanlığından sarkmış Kern'i bekliyordu. Kern merdivenleri tırmandı. İşte Ruth birdenbire yanındaydı. Hayat kadar sıcak ve hayattan da gerçek olan Ruth'u yanı başında duruyordu. Genç kız sesini çıkarmadan Kern'in kolları arasında duruyordu. Delikanlı Ruth'un nefesleri ve saçından çıkan kokuyu hissediyordu. Kern hiç kıpırdamıyor. Fakat sanki etrafını kaplayan bu temiz, vazıh, karanlık hareket ediyordu. Delikanlı Ruth'un ağlamakta olduğunu fark ederek rastgele bir hareket yaptı. Ruth başını delikanlının omuzlarına vurarak "Beni halime bırak," dedi. "Şimdi kendime gelirim." Aşağıda bir kapı açılmıştı. Kern fevkalade dikkatle arkasına döndü. Hiç sezdirmeden kenara çekildi ve merdiveni gözden geçirdi. Ayak sesleri oldu. Bundan sonra bir elektrik düğmesinin çıkardığı ses duyuldu ve etraf aydınlandı. Ruth ürkmüştü. "Gel, çabuk gel," diyerek delikanlıyı kapıya doğru sürükledi. Newman ailesinin yemek odasında oturuyordular. Kern uzun bir ayrılıktan sonra ilk defa yine bir aile yuvasında oturuyordu. Oda dayanıklı mahal mobilyalar, modern bir acem halısı, üstlerine örtü geçmiş aralıklı birkaç sandalye ve renk renk ipek abajur lambalarla orta halli döşenmişti. Hatta döşenişi pek de zevkli değildi. Fakat Kern'e bir barış hayali, bir güven ve sessizlik gibi göründü. Delikanlı Ruth'a, "Pasaportunun müddeti ne vakitten beri bitti?" dedi. Ruth büfeden iki bardak ve bir şişe aldı. 7 hafta oluyor Ludwig. Uzatılmasını istemedin mi?" "Evet. Buradaki Zürih konsolosluğumuza gittim. Fakat bu isteğimi reddettiler. Zaten ben de başka türlü bir muamele beklememiştim. Gerçi ben de öyle. Her ne kadar daha hala yeni bir mucize bekliyorsam da, öyle ya, hükümet bizleri düşman saymıyor mu? Hem de tehlikeli düşmanlarından." Ruth bardakları ve şişeyi masaya bırakarak, "Bana göre hava hoş," dedi. "Şu anda senin önünde artık hiçbir şeyi önceden düşünmüyorum. Bu kadarı bile fazla." Kern güldü ve kızı omuzlarından yakalayarak ona şişeyi gösterdi. "Bu da ne? Konyak mı?" "Evet, Newman ailesinin en nefis konyağı. Sen tekrar buradasın diye beraber içmek istiyorum. Ah, sensiz geçen günlerim öyle müthişti ki. Hele senin hapiste olduğunu bilmek beni büsbütün boğuyordu. O haydutlar sana vurdular da. Hem bütün bunlar benim yüzümden başına geldi." Ruth delikanlıya baktı ve gülümsedi. Fakat Kern onun heyecanlanmış olduğunu fark etti. Genç kızın sesi adeta öfkeliydi. Bardakları doldururken de eli titriyordu. Bir defa daha, "Ah, ne müthiş şeyler oldu," dedikten sonra bardağı delikanlıya uzattı. "Neyse, artık yine yanımdasın." Beraber içtiler. "Kern hiç de berbat değildi," dedi. "Hakikaten berbat değildi." Ruth bardağını kaldırdı. Bir yudumda dikmişti. Kollarını Kern'in boynuna doladı ve onu öptü. "Artık seni bir defa daha koyuvermeyeceğim," diye mırıldandı. "Asla." Kern genç kıza baktı. Şimdiye kadar Ruth'un böyle olduğunu hiç görmemişti. Genç kız tamamıyla değişmişti. Evvelce aralarında gölge gibi duran bir parça yabancılıktan eser yoktu. Ruth artık tamamıyla karar vermiş bir halde orada duruyordu ve Kern ilk olarak bu genç kız vücudunun kendisine ait bulunduğunu hissediyordu. Bu duyguyu evvelce hiçbir zaman tam bir güvenle beslememişti. Kern, "Ruth," dedi, "isterdim ki tavan ikiye bölünsün ve bir uçak gelip bizi insanların pasaport ve ikamet izni nedir bilmediği bir palmiyeler ve mercanlar adasına uçursun." Genç kız Kern'i tekrar öptü. "Korkarım ki Ludwig, böyle şeyleri onlar da öğrendiler. Muhakkak ki palmiyeler ve mercanların altına onlar da istihkamlar, toplar, harp gemileri yerleştirdiler ve Zürih'tekinden çok daha fazla kolluyorlar." "Evet, orası öyle. Haydi bir bardak daha içelim," ve şişeyi alarak doldurdu. Fakat artık Zürih de tehlikeli oldu. Burada uzun müddet saklı kalmanın imkanı yok. "Öyleyse buralardan gidelim." Kern odaya damalı perdelere, arkalıklı sandalyelere ve sarı ipekli lambalara baktıktan sonra, "Ruth," dedi, "seninle buralardan gitmek harikulade olacak ve ben ömrümde bundan başka türlüsünü de hayal edemezdim. Fakat bu odada gördüklerine de o zaman veda etmek lazım geleceğini unutma. O zaman sadece gizlenmek, şoseler ve saman yığınları, küçük ve yoksul görünüşlü pansiyon odaları ve biraz mesut olabildiğimiz zamanlarda polis korkusu ve hapishane bekleyecek." "Biliyorum, fakat ne ehemmiyeti var? Bundan dolayı üzülmene hiç lüzum yok. Buradan muhakkak gitmeliyim. Artık burada daha fazla kalamayacağım. Resmen müracaat etmediğim için bu yanında oturduğum ailenin polisten ödü patlıyor. Eğer gidersem çok memnun olurlar. Ludwig, benim de daha biraz param var. Hem sana satışta da yardım ederim. Çok fazlaya mal olmam sana. Çok pratik olduğumu sanıyorum." Kern, ya dedi, hatta biraz paran da var ve demek satışta da yardım edeceksin. Eğer biraz daha devam edecek olursan koca karı gibi uluya uluya ağlamaya başlayacağım. Beraberinde çok öteberin var mı? Çok değil, kullanmayacağım şeyleri burada bırakırım. İyi, peki senin kitapları ne yapacağız? Hele şu kalın kimya kitabını. Şimdilik burada bırakalım mı kitapları? Ben kitaplarımı sattım. Bana Prag'da vermiş olduğun nasihat. İnsanın eskiye ait hiçbir şeyi yanına almaması lazım. Evet, hiçbir şeyi almaması gerek. Geriye de bakmamalı. İnsanı yorgun düşürmekten başka bir işe yaramıyor. Kitaplarsa bizi sadece bedbaht yaptılar. Ben bütün kitaplarımı sattım. Hem zaten yanımda sürüklemek için pek fazla ağırdılar. Kern gülümsedi. Hakkım var Ruth. Sen pratik olmuşsun. Bana kalırsa önce Luzern'e gidelim. Bunu bana İsviçre hakkında iyi bilgisi olan George Binder adında birisi tavsiye etti. Orada pek çok ecnevi bulunduğu için göze çarpmıyormuş. Hem polisi de öyle pek sıkı değilmiş. Peki ne vakit gideceğiz? Öbür sabah erken erken. O zamana kadar burada kalabiliriz. Âlâ, yatacak bir yerim var. Yalnız saat 12'ye kadar Grave kahvesinde olmaklığım lazım. Saat 12'ye kadar Grave kahvesine gidemeyeceksin. Sen burada kalacaksın Ludwig. Öbür sabahtan evvel sokağa çıkmayacağız. Yoksa korkudan ölürüm. Kern genç kıza hayretle baktı. Nasıl olur? Evde hizmetçi veya herhangi birisi yok mu bizi ele vermesin? Hizmetçi kız pazartesi sabahına kadar izinli. Saat 11'i 40 geçe treni ile dönecek. Ötekiler de öğleden sonra 3'te. O zamana kadar vaktimiz var. Kern, ey ulu tanrım dedi. Demek bu kadar uzun bir müddet bütün bu ev bizim. Evet, demek bu salonu yatak odası ve hususi yemek odası ile bu çiçek gibi bembeyaz masa örtüsü, porselenleri ve ne bileyim ben gümüş çatal bıçakları ve elma kesmek için hususi bıçakları ve küçük fincanlarda içilen kahvesiyle, radyosuyla bütün bu ev bizim kendi malımızmış gibi burada yaşayabileceğiz. Evet, bütün bunlar bizimmiş gibi. Ben de yemek pişirip kızartmalar hazırlayacağım. Ve senin şerefine de Sylvia Numan'ın smokinini giyeceğim. Hatta biraz büyük gelse bile. Hapisteyken kibar alemi mecmuasından giyinmenin usullerini öğrenmiştim. Hatta bu smokin sana uygun gelecektir. Kern harikulade bu akşamı kutlamalıyız diye ayağa fırladı. O halde sıcak bir banyo ile bol bol sauna da kavuşabilirim ha? Uzun zamandır bundan mahrumdum. Hapiste bir nevi lizörlü köpükten başka bir şey bulamazdık. Elbette hem de dünyaca tanınmış Kern far tuvalet suyu karıştırılmış sıcak bir banyo. Halbuki ben bütün tuvalet sularımı satmıştım. Fakat bende bir şişe daha var. Prag'daki sinemada bana hediye ettiğin şişe. Hani beraber geçirdiğimiz ilk akşam verdiğin. Şimdiye kadar sakladım. Kern, artık saadetin en yüksek mertebesindeyiz dedi. Ey ilahi Zürih şehri ve sen de beni aşıyorsun Ruth. İşlerimiz düzelmeye başlıyor. 12. Kern, Luzern'de ticari müşavir Arnold Oppenheim'in villasını 2 gün adeta devamlı muhasara etti. 4 orman gölüne bakan bir tepe üstünde bulunan bu beyaz ev bir kaleyi andırıyordu. Meslekten yetişme Binder'in Kern'e hediye ettiği adreslerin arasında Oppenheim'in ismi arkasında şu not vardı. Alman, Yahudi verir. Fakat ancak sıkıştırılmak şartıyla mültecidir, Siyonizm'den hiç söz açmamalı. Kern nihayet 3. gün huzura bırakıldı. Oppenheim onu kasım patları ve çiçeklerle dolu büyük bir bahçede kabul etti. Oppenheim sık bıyıklı, etli ve küt parmaklı, neşeli ve güçlü kuvvetli birisiydi. Kern'e doğru Almanya'dan mı geliyorsunuz diye sordu. Hayır, ayrılalı 2 yılı geçti. Peki neresindensiniz? Dresden'denim. Ya demek Dresden'densiniz. Diyerek Oppenheim parıl parıl parlayan saçsız kafasını okşadı ve hayran hayran içini çekti. Dresden ne güzel şehirdir. Gerçek bir incidir. Hele o bul teresası ne kadar da ilginçtir değil mi? Kern evet dedi. Sıcaktan bunalmıştı ve şu esnada Oppenheim'in önündeki taş masanın üstünde duran üzüm suyundan bir bardak içmeyi öyle canı çekiyordu ki. Fakat Kern'e bir bardakçık ikram etmek Oppenheim'in aklına bile gelmedi. Geçmişi hatırlamak ister gibi berrak havaya bakıyordu. Hele o burçlar, saray, galeriler, şüphesiz siz bunları gayet iyi bilirsiniz değil mi? Pek o kadar değil, daha ziyade dıştan tanırım. Oppenheim sitem sitemli ona bakarak, fakat aziz, genç dostum dedi, bunları tanımayasınız. Alman barok tarzının bu asil örneklerini bilmeyeseniz, Daniel Pöpelman'dan bahsedildiğini hiç işitmediniz mi? Tabii, elbette işittim. Kern, barok tarzının bu ünlü üstadı hakkında hiçbir bilgisi olmamasına rağmen sadece Oppenheim'e hoş görünmek için bu cevabı vermişti. Oppenheim arkalıklı sandalyesine yaslanmıştı. Hah, şöyle dedi. Evet, bizim Almanya'mızın bir eşi daha yoktur, öyle değil mi? Muhakkak ki öyle. Hem böyle olduğu da çok iyi. İyi mi? Ne gibi? Bu sözünüzle ne demek istiyorsunuz? Çok basit. Yani Yahudiler için iyi demek istemiştim. Başka türlü olsaydı hepimiz mahvolup giderdik. Ha, anladım. Kastınız siyasi. Hele bakın, mahvolmak. Mahvolmak ha. Ne de büyük laflar ediyorsunuz. Azizim, sözlerime inanın ki bugün mübalağada pek ileri gidiliyor. Ben gayet güvenilir bir kaynağa dayanarak söylüyorum. İşler hiç de sizin sandığınız kadar berbat değil. Ya 21. ayrımın sonu sayfa 204. Devamı 22. ayrımda.